Yaratılış 43. bölüme geldik. Bir önceki bölümde olaylar hızla gelişmişti. Yusuf'un birden yükselişini, zindanda bir tutukluyken Mısır'ın başbakanı konumuna gelişini okumuştuk. Bununla birlikte yalnız Mısır ülkesinde değil, o zamanın bilinen dünyasında müthiş bir kıtlık oldu. Ancak bu kıtlık Tanrı'nın Yusuf'u daha önceleri yönlendirmesiyle Mısır'daki her kentin ambarlarına buğday stok edilmişti. Kıtlıktan dolayı Yakup'un 10 oğlu da Yusuf'a gelip ondan buğday satın almak istediler. Yusuf onları tanıyınca bir oyun oynadı. Tabii kardeşlerini bağışlamıştı ama öz kardeşi Benyamin'i de görmek istediği için 10 kardeşten birini rehine olarak Mısır'da tutup diğerlerini Kenan ülkesine geri gönderdi. Şimdi kıtlık halen tüm şiddetiyle devam ederken Yakup'un oğulları küçük kardeşleri Benyamin ile geri Mısır'a dönme zorundadırlar. Bu bölümde yine bunlar Yusuf'un huzuruna çıkıp Benyamin'i takdim edecekler. Bu kez onlarla karşılaştığında Yusuf yine kim olduğunu onlara açıklamayacak. Bu 43. bölüm belki de kutsal kitabın değerli dostum en heyecan verici, en duygulandırıcı bölümleri arasında yer almaktadır. Benyamin'i Yusuf'un önüne çıkardıkları zaman eminim ki dinleyici ister istemez Yusuf'un duygularına ortak olacaktır. Hatırlarsanız daha önce Yusuf kardeşleri arasından Şimon'u rehin olarak Mısır'da alıkoymuş ve Benyamin'i getirdikleri zaman onu salıvereceğini söylemişti. Onlar torbalar dolusu buğdaylar ile Kenan ülkesine geri döndüklerinde olanları babaları Yakup'a anlatmışlar ama Yakup Benyamin'i göndermek istememişti. Belki de kıtlık devam etmemiş olsaydı Benyamin'i göndermeyecek, Şimon Mısır'da kalacaktı. Onları geri Mısır'a yönlendiren bu şiddetli kıtlıktı. Getirdikleri buğday tükenmiş yine Mısır'a gitmek zorundadırlar. Kenan ülkesindeki kıtlık şiddetlenmişti. Mısır'dan getirilen buğday tükenince Yakup oğullarına yine gidin bize biraz yiyecek alın dedi. Babası Yakup yine onların Mısır'a gitmelerini isteyince Yahuda adam bizi sıkı sıkı uyardı diye karşılık verdi. Kardeşiniz sizinle birlikte gelmezse yüzümü göremezsiniz dedi. Kardeşimizi bizimle gönderirsen gider sana yiyecek alırız. Göndermezsen gitmeyiz. Çünkü o adam bize kardeşinizi birlikte getirmezseniz yüzümü göremezsiniz dedi. Bunu Yaratılış kitabının 43. bölüm ilk 5 ayette okuyoruz. Yahuda'nın adam diye değindiği kişi kendi kardeşi Yusuf'tu. Ama bunu bilmiyordu. Bir önceki ziyaretlerinde Yusuf onlara açıkça Benyamin'i getirmeleri gerektiğini aksi halde karşısına çıkmamalarını söylemişti. Yani ne Şimon serbest bırakılırdı ne de buğday alabilirlerdi. Tabii eminim ki durum bu şekilde gelişseydi Yusuf yine onlara merhametli davranırdı ama Yusuf'un isteği kardeşi Benyamin'i yeniden görmekti. Onlar Yusuf'u tanımadıkları için bu adamın çok sert ve azimli olduğunu fark etmişler ve onun davranışından, kararından vazgeçmeyeceğini biliyorlardı. Yahuda durumu babasına açıklamaya çalışıyor. Şimdi yine Mısır'a gideceksek kesin olarak Benyamin'i beraberimizde götürmeliyiz yoksa bu adam bizi huzuruna asla kabul etmez diye durumun ne kadar ciddi olduğunu babası Yakup'a açıklar. O zaman Yakup yani yeni adıyla İsrail niçin adama bir kardeşiniz daha olduğunu söyleyerek bana bu kötülüğü yaptınız dedi. Şöyle yanıtladılar. Adam bize babanız hala yaşıyor mu? Başka kardeşiniz var mı diye sordu. Bizimle ve akrabalarımızla ilgili öyle sorular sordu ki biz de yanıt vermek zorunda kaldık. Kardeşinizi getirin diyeceğini nereden bilebilirdik? 6 ve 7. ayetler. Yakup gerçekten Benyamin'i göndermemek için elinden geleni yapıyor. Kendisi orada Mısır'da olmadığı için neler konuşulduğunu tam olarak kavrayamamıştı. Durup dururken neden bu adama Benyamin'den söz etmişlerdi? Yakup gelişmiş olan bu kötü durumdan dolayı oğullarını suçlayabilecek nedenler arıyor. Yakup'un oğulları Yusuf'un sorularına karşı hiçbir şey yapamazlardı. Durumun iç yüzünü bilen Yusuf ne gibi sorular soracağını çok iyi biliyordu. Kardeşler ister istemez Benyamin'den söz etmek zorundaydılar. Bu olayda Yakub'un oğulları suçlu değillerdi. Olsalardı bile bu durumu değiştiremezlerdi. İster istemez Benyamin'i gönderecekti, yoksa hepsi açlıktan ölüp gideceklerdi. Burada Yakub'un karakterinin en zayıf noktası tüm açıklığıyla önümüze serilmektedir. Benyamin'e derin bağlarla bağlanmış ve şimdi o istemese de bu bağlar çatır çatır koparılacaktır. Yahuda, babası İsrail'e çocuğu benimle gönder gidelim dedi. Sen de biz de yavrularımız da ölmez yaşarız. Ona ben kefil oluyorum, beni sorumlu say. Eğer onu geri getirmez, önüne çıkarmazsam ömrümce sana karşı suçlu sayılayım. Yaratılış 43, 8 ve 9. ayetler. İşte değerli dostum, Yahuda durumu halletmek için Benyamin'e kefil oluyor. Senin hayatının sigortası kimin elindedir kardeşim? Senin için kefil olan birisi var mı? Şimdi beni yanlış anlamayın. Bir yerden borç aldığınız zaman istenilen kefilden söz etmiyorum. Bu dünyadaki yaşamınız konusunda Rabbin önünde hesap verme zorunda kalacaksınız. İşte o gün sizin yerinizi alabilecek bir kefiliniz var mı? Rab İsa'ya iman etmişseniz ne iyi. Çünkü Yahuda'nın soyundan gelmiş olan bu İsa senin ve benim yerimizi çarmıh üzerinde aldı. Sana ve bana yaraşan ölüm cezası ona yükletildi. Yahuda Benyamin için kefil oldu ama onun soyundan gelmiş olan İsa Mesih bugün senin kefilin olmak istiyor. Sen değerli dostum günahlarının yaraştırdığı sonsuz ölüm cezasını kendi hayatınla ödeyebilirsin. Ancak sonsuza dek ölüme gitmekle günahlarının karşılığı olan cezayı ödeyebilirsin. Ama İsa Mesih senin ölmen gereken ölümü senin kefilin olarak çarmıh üzerinde senin yerine öldü. Ona güvendin mi? Güvenmemişsen bugün güvenebilirsin. Yahuda tüm eksikliklerine ve günahlarına rağmen burada bize İsa Mesih'in güzel bir resmini sergilemektedir. Evet, İsa bizim için kefil olmak ister. Yahuda babasını ikna etmeye çalışıyor ve sözüne devam edip şöyle diyor. Çünkü gecikmeseydik şimdiye dek iki kez gidip gelmiş olurduk 10. ayet. Bu kez aile içerisinde zayıflık gösteren Yakup'tur. Kararsızlık içerisinde bocalıyor. Keşke bunu etmeseydiniz, keşke bunu söylemeseydiniz diye suç keçisi arıyor ama sorunun özüne bir türlü inmek istemiyor. Kıtlık ilk başladığı zaman Yakup oğullarını kararsızlıkla suçlayıp neden durmuş birbirinize bakıyorsunuz? Mısır'da buğday bulunduğunu duydum, oraya gidin diye aile reisine yaraşır şekilde kesin bir karar vermişti. Şimdi onu kararsızlık içerisinde bocalarken görüyoruz. Yahuda ise zorluyor. Bunun üzerine İsrail öyleyse gidin dedi. Yalnız torbalarınıza bu ülkenin en iyi ürünlerinden biraz pelesenk, biraz bal, kitre, laden, fıstık, badem koyun. Mısır'ın yöneticisine armağan olarak götürün. 11. ayet. Böyle yoğun bir kıtlık varken nasıl oluyor da Yakup baldan, bademden söz ediyor. Bildiğiniz gibi bal, badem ve fıstık gibi şeyler uzun zaman dayanır ama bunlarla sürekli karın doyurulamaz. Kıtlığın yarattığı eksiklik arpa, buğday gibi şeylerdi. Ekmeksiz yaşam olmaz değil mi? Aynı zamanda hayvanların da arpa, yulaf gibi yiyeceğe ihtiyaçları vardı. Zavallı Yakup durumu yumuşatmak için elinden geleni yapıyor. Tam Orta Doğu'ya özgü bir harekette bulunup Mısır'ın bu sert yöneticisine armağanlar gönderiyor. Bunun yanı sıra Yakup'un başka önerileri de vardır. Şöyle devam etti. Yanınıza iki kat para alın. Torbalarınızın ağzına konan parayı da geri götürün. Belki bir yanlışlık olmuştur. Kardeşinizi alıp gidin. O adamın yanına dönün. Her şeye gücü yeten Tanrı adamın yüreğine size karşı merhamet koysun da adam öbür kardeşinizle Benyamin'i size geri versin. Bana gelince çocuklarımdan yoksun kalacaksam kalayım dedi. İşte böylece zavallı Yakup değerli dostum Benyamin'in kardeşleriyle beraber Mısır'a gitmesine izin verir. Mısır'da neler olacağını tahmin etmek bile imkansız. Olaylar o kadar acayip şekilde gelişiyor ki neden böyle olduğunu anlayabilmemiz için Yusuf'un amacını anlamalıyız. Yakup'un yanınıza iki kat para alın, torbalarınızın ağzına konan parayı geri götürün diye verdiği öğütler iyiydi. Ama Yusuf'un tasarıları karşısında hiçbir işe yaramayacaktır. Sonunda beklenilen an yaklaştı. Böylece kardeşler yanlarına armağanlar, iki kat para ve Benyamin'i alarak hemen Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna çıktılar diyor 15. ayet. O anda Yusuf'un ne kadar duygulandığını göz önünde canlandırabiliriz. Yıllardır görmediği kardeşi Benyamin şimdi onun önünde duruyor. Yusuf Benyamin'i yanlarında görünce kahyasına bu adamları eve götür dedi. Bir hayvan kesip hazırla çünkü öğleyin benimle birlikte yemek yiyecekler. Kahya Yusuf'un buyurduğu gibi onları Yusuf'un evine götürdü. 16-17. ayetler. Belki de o anda Yakup'un oğulları neler olduğunu merak ediyorlardı. Bir önceki ziyaretlerinde onlara sert konuşan bu üst görevli adam neden onları şahsen kendi evine davet ediyordu? Yusuf'un amacı kardeşleriyle baş başa kalıp onlarla konuşmaktı. Ne var ki kardeşleri Yusuf'un evine götürüldükleri için korktular. İlk gelişimizde torbalarımıza konan para yüzünden götürülüyoruz galiba dediler. Bize saldırıp egemen olmak, bizi köle edip eşeklerimizi almak istiyor 18. ayet. Bunlar oldukça paniğe kapılmışlardı. Onun gibi sert bir adamın evine davet edilmekte ne hayır olabilirdi? Yakup'un oğulları bir yerde en yüksek makama sahip olan bir adamın evine davet edilmişlerdi. Ama yine de içlerinde huzur yoktu. Sevinecekleri yerde üzülüyorlar. Köşeyi döndük diyecekleri yerde yandık diyorlar. Gözleri önünde gelişmekte olan durumdan dolayı bir suçluluk duygusu yaşamış gibi davranıyorlar. Ama yine de suçlu değiller. Belki Mısır'daki davranışları konusunda suçlu olmayabilirler ama yıllarca önce işlemiş oldukları suç, Yusuf'a yaptıkları kötülük onların belleğinde silinemez şekilde izlerini bırakmıştı. Dostum, eski suçlar zaman zaman yüze çıkıp bizim sevincimizi kapıp gidebilir. Eski anılar açıkça ikrar edilip Rabbin kanıyla temizlenmedikçe zaman zaman yüze çıkıp bizi rahatsız edecektir. Belki bunların bilinci içinde olmayabiliriz ama emin olabilirsiniz. Ara sıra o eski anılar sizi rahatsız edecektir. Suçluluk duygusu sevincimizi mahvedebilir. Yusuf'un kardeşleri suçluluk duygularının körüklediği korkudan kendilerine ne olacağını düşünmeye başladılar. Acaba bu Mısırlı yönetici torbalarına saklamış olan paraları bahane ederek onları köle mi edecekti? Niçin olmasın? Onlar da bir kez hiç tereddüt etmeden kardeşleri Yusuf'u köle olarak satmamışlar mıydı? İşte böyle karmaşık duygular içerisinde Yusuf'un kahyasına yaklaşıp evin kapısında onunla konuştular. Aman efendim dediler, buraya ilk kez yiyecek satın almaya gelmiştik. Konakladığımız yerde torbalarımızı açınca bir de baktık ki paramız eksiksiz olarak torbalarımızın ağzına konmuş. Onu size geri getirdik. Ayrıca yeniden yiyecek almak için yanımıza başka para da aldık. Paraları torbalarımıza kimin koyduğunu bilmiyoruz. Herhangi bir suçlamaya hedef olmamak için hemen kendilerini savunmaya geçtiler. Yusuf'un kahyasına yalvarır gibi neler olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Onları Yusuf'un evine doğru götürmekte olan bu adamın bir görevli olduğunu fark etmişler ve onun yardımına başvuruyorlar. Onların korku içinde olduklarını gören kahya merak etmeyin dedi. Korkmanıza gerek yok. Parayı tanrınız, babanızın tanrısı torbalarınıza koydurmuş. Ben paranızı aldım. Sonra Şimon'u onlara getirdi. Yaratılış 43 ayet 23. Kahya'nın verdiği yanıt ilginçtir. Bu Mısırlı Yusuf'un babasının tanrısı hakkında nasıl bilgi edindi? Acaba Yusuf ona tek ve gerçek tanrı hakkında tanıklıkta bulunmuş muydu? Bana göre evet. Yusuf gibi Rabbi seven ve ona tam benliğiyle güvenen bir kişi başka kişilere imanı hakkında tanıklıkta bulunurdu elbette. bu Mısırlı kahya İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un tanrısını tanımış olmalıydı. Herhalde Yusuf bu adama kardeşleri konusunda düşündüklerini ve tasarılarını en azından kısmen açıklamıştı. Onlara ben paranızı aldım deyince gerçekten ne olduğunu şaşırmış olmalıydılar. Belki de daha fazla korkmuşlardı. Kahya onları Yusuf'un evine götürüp ayaklarını yıkamaları için su getirdi, eşeklerine yem verdi. Burada yine Orta Doğu'ya özgü bir geleneğin uygulandığına tanık oluyoruz. Aynı zamanda ayaklarının yıkanması onların onurlanan konuklar olarak ağırlanacaklarına işaret ediyordu. İbrahim'in günlerinde bu geleneğin uygulandığına tanık olmuştuk. Bunun yanı sıra Sodom kendinde Lut'un da aynı şekilde konuklarına hizmet ettiğini okumuştuk. Ayakları yıkandıktan sonra kardeşler öğlene Yusuf'un geleceği saate kadar armağanlarını hazırladılar. Çünkü orada yemek yiyeceklerini duymuşlardı. Yusuf eve gelince getirdikleri armağanları kendisine sunup önünde yere kapandılar. Hatırlarsanız Kenan ülkesinde yola çıkmadan önce Yakup oğullarına bazı öğütler verip armağanlar götürmelerini istemişti. İşte şimdi bu armağanları Yusuf'a sunuyorlar. Fark ettiniz mi? Armağanları sunarken yine Yusuf'un önünde yere kapanıyorlar. Yaklaşık 20 yıl önce Yusuf'un gördüğü rüyalar bir kez daha gerçekleşiyor. Yusuf hatırlarını sorduktan sonra bana sözünü ettiğiniz yaşlı babanız iyi mi dedi. Hala yaşıyor mu? Yusuf bu soruyu kardeşlerine sorarken içi hoplamış olmalıydı. Eski Mısır'ın tarihçesine göre durumu değerlendirecek olursak Yusuf'un yüksek bir koltukta oturduğunu ve kardeşlerinin onun önünde el pençe divan durduklarını kolayca tahmin edebiliriz. Onların gözlerinin ta içine baksa da onun Yusuf olduğunu tahmin edemezlerdi. O kadar değişmişti ki akıllarının ucundan bile bu düşünce geçmemişti. Yusuf onların babasıyla yakından ilgileniyordu çünkü Yakup onun da babasıydı. Onu ne kadar özlemiş olmalıydı. 20 yıl önce gerilere bıraktığı babası kardeşleriyle son konuşmasından bu yana yaşlanmıştı. Acaba halen hayatta mıydı? Babası hayattaysa Yusuf onu da görmek istiyordu. Şimdi soruyor, yaşlı babaları halen hayatta mıydı? Kardeşleri babamız kulun iyi diye yanıtladılar. Hala yaşıyor, sonra saygıyla eğilip yere kapandılar. Bakınız bir kez daha bütün kardeşleri yere kapanıyorlar. Bu kez Benyamin de aralarındadır. Bunun bir resmini çekebilseydik ne kadar güzel olurdu değil mi? Rab bu durumu Yusuf'a rüyasında yıllarca önce göstermişti. Şimdi rüyanın gerçekleştiğini yalnız bir kez değil, kerelerce görüyoruz. Yusuf göz gezdirirken kendisiyle aynı anadan olan kardeşi Benyamin'i gördü. Bana sözünü ettiğiniz küçük kardeşiniz bu mu dedi. Tanrı sana lütfetsin oğlum dedi. Yusuf'un zaten istediği kardeşi Benyamin'i görmekti. Evet, öbürleri de kardeşleriydi ama Benyamin onun öz kardeşiydi. Doğal olarak gözleriyle kardeşi Benyamin'i arayacaktı. Duygularla boğuştuğu açıkça belli. Belki de kardeşleri Yusuf'un bu sorularından ve yumuşak tavrından bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar ama bütün bunlar onlar için hiçbir anlam ifade etmiyor. Neden? Çünkü onun Yusuf olduğunu bilmiyorlar. Önce söz edilen kişinin kardeşi Benyamin olduğunu saptamak istedi. Bu sözün ettiğiniz küçük kardeşiniz mi diye sorunca kardeşleri başlarını sallayıp bunun doğru olduğunu onaylamış olmalılar. O zaman Yusuf yumuşak ve tatlı bir ifadeyle kardeşini bereketliyor. Sonra hemen oradan ayrıldı çünkü kardeşini görünce yüreği sızlamıştı. Ağlayacak bir yer aradı. Odasına girip orada ağladı. Yusuf'un yüreği kardeşi Benyamin'i kucaklayıp bağrına basma özlemiyle yanıyordu. Gerçekten o anda Yusuf'un içini allak bullak eden duygularını tahmin etmek bile zordur. O kadar duygulanmıştı ki onların önünde hüngür hüngür ağlamamak için bir bahane bulup odadan çıktı. Kendi özel odasına girip orada ağladı. Rabbin sözünde şöyle yazılıdır. Ağlayış tüm gece sürebilir ama sabahleyin sevinç gelecektir. Yusuf'un gözyaşları daha sonra sevince dönüşecektir. Yusuf köleliğe satılalı yaklaşık 22 yıl olmuştur. Bu zaman içerisinde Benyamin kocaman adam olmuştu. Yusuf yüzünü yıkadıktan sonra dışarı çıktı, kendisini toparlayarak yemeği getirin dedi. Bu olay bizi muhteşem bir doruğa doğru götürmektedir. Bilmem bunu görmeye başladınız mı? İleride yer alacak olan görkemli bir olayın resmidir bu. Zekeriya peygamber kutsal ruhtan aldığı esinle bize bildiriyor ki ileride İsa Mesih kendisini kardeşleri olan Yahudi ulusuna açıklayacaktır. Bilindiği gibi İsa Mesih Yahudi soyundan gelip Yahudi millet içinde doğdu. Yani fiziksel soy olarak Yahudilerden geldi ama yine de sonsuzdur. Kendisini onlara açıklayacağı gün ona soracaklar. Ellerinde ve ayaklarındaki çivi izlerini nereden aldın? O zaman İsa onlara diyecek, ben bunları dostlarımın evindeyken aldım. O zaman onu tanıyacaklar ve içlerini çekerek ağlayacaklar. Onlara sonsuz kurtuluşu sağlayan kişi odur. Onlar özgür edilsin diye yaşamını kurtulmalık olarak veren işte bu İsa'dır. Bunlar İsa Mesih tekrar yeryüzüne bir yargıç yetkisiyle geldiği zaman yer alacaktır. Kendi kardeşlerine, kendi halkına kendisinin gerçekten kim olduğunu, bekledikleri Mesih'in kendisi olduğunu onlara açıklayacaktır. Kutsal söz Yahudi ulusunun geriye kalan bir kısmından söz eder. İşte Rab ise kendisini bunlara açıklayacaktır. İsa'nın ilk gelişinde Yahudi ulusundan birçokları ona iman etmedi. Ancak ikinci gelişinde onu tanıyacaklar ve ona iman edecekler. Yusuf'un yaşamı birçok yönlerden Rab İsa'nın karakterini yansıtır. Yusuf'un kardeşleri köleliğe satıldıkları kardeşlerini tanıyamamışlardı. Onu köle olarak satmışlar, yüzünü bir daha görmeyecekleri beklentisiyle onu oradan göndermişlerdi ama az sonra Yusuf kendisini kardeşlerine açıklayacaktır. Kim olduğunu onlara gösterecektir. İnan dostum, bir gün Rabbimiz İsa da buna benzer şekilde kendisini açıklayacaktır. Bugün İsrail ulusuna baktığımızda ruhsal açıdan çoğunun gerçekleri göremez durumda olduğunu söyleyebiliriz. İsa'yı çarmıha çaktıran, onun her zaman iyilik yapan ellerine muhları çaktıran bu ulustur ama gün gelecek onlar da diz çöküp İsa Rab'dır diyerek ikrar edeceklerdir. Bir gün Rab ise kim olduğunu onlara açıklayacaktır. Ne de olsa bu bir aile meselesidir. Bir gün bu işi onlarla halledecektir. Yusuf ağlamak için kendi odasına gittikten sonra kendini toparladı, yüzünü yıkadı ve kardeşlerine haydi gelin yemek yiyelim dedi. Yusuf'a ayrı, kardeşlerine ayrı, Yusuf'la yemek yiyen Mısırlılara ayrı hizmet edildi. Çünkü Mısırlılar İbranilerle birlikte yemek yemez, bunu iğrenç sayarlardı diyor 32. ayet. Yusuf'un kardeşleri korku içerisinde olmasalardı bu yemek faslı konusunda bazı şeyleri fark etmiş olacaklardı. İlkin belirtmeliyim ki Yusuf kendi kardeşleriyle birlikte sofraya oturmadı. Ancak Mısırlılarla da sofraya oturmadı. Yusuf ayrı oturdu, Mısırlılar ayrı. Kardeşleri bunun ne anlama geldiğini çıkaramadılar. Belki de böyle yüksek makamda birinin tabi olarak herkesten ayrı oturması gerektiğini varsaymışlardı. Ama Yusuf tüm bunları belli bir amaçla bir şeyler belirtmek için yapıyordu. Onlara ipucu veriyordu ama onlar ipin ucunu bir türlü yakalayamıyorlardı. Dikkatle dinleyin. Bir ipucu daha geliyor 33. ayette. Kardeşleri Yusuf'un önünde büyükten küçüğe doğru yaş sırasına göre oturdular. Şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Acaba neden şaşırmışlardı? Şunu bilmeliyiz ki kardeşlerin nerede oturacaklarını Yusuf önceden belirlemişti. Söz bunu açıkça yazmıyor ama yazılış tarzından apaçık belli oluyor. Kardeşlerin kendileri bu şekilde yaş sırasına göre oturmaya kalkışmazlardı. Onların yaşlarını bilen tek Yusuf vardı. Yusuf önceden kimin nereye oturacağını belirlemişti. Bu nedenle şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Acaba bu adam yaşlarını nereden öğrenmişti? Yusuf'un masasından onlara yemek dağıtıldı. Benyamin'in payı ötekilerinden 5 kat fazlaydı. İçtiler, birlikte hoş vakit geçirdiler diyor 34. ayet. Kendi masasından onlara yemek dağıtılmasını buyurmakla yine bir ayrıcalığa sahip olduklarını anlamış olmalıydılar. Benyamin 5 kat ayrıcalık gördü. Yusuf'un kardeşleri ve özellikle Benyamin uzun bir kıtlığın acısını çekmekteydiler. Bu şölen onları gerçekten memnun etmiş olmalıydı. Her şey buradan noktalansaydı Yusuf'un hayatının hiçbir anlamı olmazdı değerli dinleyicilerimiz. Birlikte hoş vakit geçirmek hayatın amacı olamaz. Hayatta daha doyurucu ve daha tatmin edici hedefler olmalı. Yusuf'un kafasında belli bir plan vardı. Gelecek bölümlerde bu planın nasıl uygulanacağına tanık olacağız.